Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda imanın şubelerinden 17. şubeye gelmiş olduk. Cenaze teşriğinde bulunmak imandandır. Böyle bir başlık atıyor Buhari Hazretleri İman kitabında 35. baba. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Her kim imanı sebebiyle ve ecrini yalnız Allah'tan umarak ihlasla bir Müslümanın cenazesinin ardından gider. İmanen ve ihtisaben, iman ederek, sevabını Allah'tan umarak sırf Allah için bir cenazenin arkasından gider ve üzerine namaz kılıp defnedilinceye kadar beraber bulunursa İki kırat ecirle döner. Kırat bir ölçü birimi. Kıratların her biri Uhud dağı gibidir. Uhud dağı kadar, iki Uhud dağı kadar ecir alır. Her kim de o cenaze üzerine namazı kılar, defnolunmadan evvel dönerse bir kırat ecir alır. Cenaze namazı kılmak bir Uhud dağı kadar, gidip defninde bulunmak da iki Uhud dağı kadar sevabı insana kazandırıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh ile birlikte otururken Habbab bin Eret radıyallahu anh geldi ve Abdullah diyor Abdullah bin Ömer'e. Habbab aslında daha yaşlı ama Abdullah bin Ömer ilimle meşgul olduğu için ona diyor ki baksana Ebu Hureyre ne diyor diye bu hadis-i şerifi nakletti. Ebu Hureyre böyle bir hadis nakletti diyor. Ne dersin diyor. Böyle bir şey ben duymadım peygamberden. Bunun üzerine Abdullah o da herhalde duymamış. Ebu Hureyre de çok oldu diyor. Yani böyle bizim duymadığımız hadisleri neden naklediyor? Ve Habbab'ı bu hadisi araştırmak için Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a göndererek bunu ondan sor gel diyor. Hazreti Ayşe validemiz, annemiz bilir, ona soralım bu hadisi. Habbab radıyallahu anh gidince Abdullah radıyallahu anh yerden bir avuç çakıl taşı aldı. Sinirli bir şekilde taşları elinde evirip çevirmeye başladı. Yani ya hadisler, bilmediğimiz hadisler söylüyor bu Ebu Hureyre diye ona kızıyor veya kendisi mahrum kaldığı için kızıyor. Bir müddet sonra Habbab radıyallahu anh Hazreti Ayşe'nin Ebu Hureyre doğru söylüyor. Ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öyle buyurduğunu işittim dediğini haber verdi. Bu sefer kaçırdığı fırsatlara hayıflanan Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma elindeki taşları yere fırlattı ve desene biz çok kıratlar kaçırdık diye teessürünü ifade etti. Yani mecbur zannetmiyordu. Belki namazı kılıp cenaze namazını dönüyordu. Onun için defne katılmıyordu. O esnada kaçırdığı kıratları, Uhud'da kadar sevapları görünce üzülüyor. Tabii ki Abdullah radıyallahu anh üzülüyor. Çok kırat kaçırdık bugüne kadar diyor. Bu tür şeyler sahabi arasında oluyor. Bir kısım sahabi bazı hadisleri duymamış olabiliyor. Birbirlerinden duyuyorlar. Birbirlerinden naklediyorlar. Onun için fakihlerin, muhaddislerin işleri zor hakikaten. Bu hadisleri sahabilerden almaları, hangisi duydu, hangisi duymadı, onları tespit etmeleri, ayırmaları büyük işler yapmışlar. Allah razı olsun. Bizlere büyük servet bırakmışlar. Burada vaat edilen sevabın miktar ve ölçüsü kesin bir sınır tayin etmekten ziyade cenaze teşriğinin faziletini beyan etmek içindir. Yani Uhud dağı kadar illa o dağı kadar olacak manasında değil. Bu çokluğunu ifade ediyor. Önemini gösteriyor. O zaman için Uhud dağı şu anda da çok büyük, hakikaten büyük bir dağ. O kadar sevabı herkes ister. O Cenab-ı Peygamber Efendimiz çokluğunu, cenaze teşhine katılmanın sevabının çokluğunu ifade ediyor. Zira Cenab-ı Hak yapılan amellere kalplerdeki niyet ve samimiyetin seviyesine göre ecir lütfeder. İhlasa göre daha fazla da olabilir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Selam almak, hasta ziyaret etmek, cenazenin arkasından yürüyüp namazını kılmak ve defniyle meşgul olmak, davete icabet etmek ve aksırana yerhamukallah, Allah sana merhamet eylesin demek. Demek ki bu beş hak var. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı selamı almak, hastası ziyaret etmek, cenazesine katılmak, davetine icabet etmek, aksırdığında elhamdülillah dediğinde yerhamukallah demek. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nasıl sabahlarınız diye sorulmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdiler. Bir cenazede bulunmayan ve hasta ziyaretine gitmeyen kimselerden daha hayırlı olarak sabahladım. Demek ki bu işleri yapanlar benden geçtiler. Bunların ecri büyük çünkü nedir? Cenazeye katılmak, hasta ziyaretinde bulunmak. Bu ifadeleriyle Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem samimiyetle ve hak rızası için cenaze teşhiinde bulunan ve hasta ziyaretini ifa eden kişilerin elde edeceği sevap ve ecirler hariç tutulursa dolu dolu ve hayırlı bir gece geçirdiğini beyan etmiş olmaktadır. Demek ki nafile namazlar kılmış Efendimiz zikirler ama bunlar diyor daha fazla sevap demek ki. Dolayısıyla da cenaze teşhii ve hasta ziyaretinin yüksek faziletine işaret etmektedir. Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Bir kişi bir hastayı ziyarete geldiğinde şöyle dua etsin. Allahümme şfi abdeke yenke'u leke aduven ev yemşi leke ila cenazetin ev ila salatin. Allah'ım bu kuluna şifa ver. Hastaya dua ediyorsun. Allah'ım bu kuluna şifa ver. Bu kuluna şifa ver. İyileştiğinde senin rızan için düşmana karşı gazada bulunup onlara zarar verir veya rızayı şerifin için cenaze teşhiinde bulunur veya cemaatle namaz için camilere yürür. Allah'ım bu kuluna şifa ver. Hayırlı işler yapar. Cihada katılır. Hasta ziyaretine gider. Cemaatle namaza gider. Demek ki bu üç şeyin burada önemli. Yani hastalıktan kurtulunca insanın yapmak isteyeceği, fırsat olarak bileceği şeyler bu önemli şeyler. Bunlar olmasa zaten hastalıktan kurtulmasa ölse de önemli değil. Arkada geride yapacağı önemli bir iş yok manasına gelir. Ama iyileşirse bunları yapar. Bir iyileşirsem bak bu hasta oldum neredeyse ölecektim. Bir kurtulursam şunları yapacağım. Bu önemli şeyler nelerdir? İşte burada üç şey sayılıyor. Bir cihada gitmek, iki cenazede bulunmak, cenaze namazı teşhiinde bulunmak. Üç cemaatle namaz için camilere yürümek. Genç sahabilerden Talha bin Bera radıyallahu anh hastalanmıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete geldi. Çıkarken Talha'ya ölümün yaklaştığını görüyorum. Vefat edecek olursa bana haber verin. Teçhiz ve tekfin işinde elinizi çabuk tutun. Çünkü bir Müslümanın cesedini aile yanında bekletmek uygun değildir buyurdular. Çok geçmeden Talha radıyallahu anh vefat etti. Vefatından az evvel de beni çabucak defnedip Rabbime kavuşturun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de haber vermeyin. Zira buraya gelirken Yahudilerin ona zarar vermesinden endişe ediyorum. Medine'ye ilk hicret edildiğinde Yahudilerden korkuluyor. Onlar tuzaklar kuruyorlar. Peygamber Efendimiz'e suikastlar düzenliyorlar. Demek ki Bera radıyallahu anh evi de o Yahudilerin mahallesinin öbür tarafında olduğu için oradan geçerken Efendimiz'e bir zarar vermelerinden korkuyorum diyor. Efendimiz'e haber etmeyin gelmesin diyor. Zarar görmesin. Hem Rabbine kavuşmak istiyor. Ya nasıl bir ruh hali sahabide. Bir an önce beni defnedin Rabbime kavuşturun diyor. Efendimiz de zarar görmesin diyor. Allah ve Resulü'nün sevgisi nasıl kalbinde yer etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in benim yüzümden bir sıkıntıya uğramasını arzu etmem diye vasiyet etti. Gece de bastırmış olduğu için Allah Resulü'ne haber verilmeden Talha radıyallahu anh defnedildi. Bu durum sabahleyin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e haber verildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Talha'nın kabri başına gittiler ve Allah'ım sen ondan, o senden razı olarak Talha'yı karşılayıp huzuruna kabul et diye dua ettiler. Allah'ım sen ondan, o senden razı olarak radıyallahu anhum ve radu anh Talha'yı karşıla diye dua ediyor Efendimiz. Hakikaten Allah sevgisi var bu sahabede. Genç sahabi yani çocuk yaşlarda. Resulullah sevgisi var. Ona göre de bu duayı kazanıyor, hak ediyor. Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze namazı kıldırmışlardı. O esnada şöyle dua ettiklerini duydum ve ezberledim. Allah'ım onu bağışla. Ölüye dua ediyor Efendimiz. Ona rahmet et. Onu azap ve sıkıntılardan koru. Kusurlarını affeyle. Cennetten nasibini ihsan eyle. Kabrini genişlet. Onu su ile, kar ile ve buzla yıkanmış gibi tertemiz kıl. Beyaz giysileri kirden temizler gibi onu günahlardan arındır. Ona kendi evinden daha güzel bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile, hanımından daha hayırlı bir zevce ihsan eyle. Onu cennete koy, kabir ve cehennem azabından muhafaza buyur. İşte dua. Hakikaten bu dua dehşet her şeyi içine almış. Bu güzel duayı işitince diyor Avf bin Malik radıyallahu anh, keşke ölen ben olaydım diye içimden geçirdim. Allah Resulü'nün duası makbuldür. Bu dua eden şeyleri kazandıktan sonra dünyayı ne yapayım? Dünyada yaşamayı ne yapayım diyor. Her şeyi unutmuş sahabi. Çoluğunu, çocuğunu, işini, gücünü, yaş, hayatı, zevki, tadı. Keşke diyor şu mezardaki ben olsaydım, bu duayı ben alsaydım. O dua hakikaten güzel dua. Allah'ım onu bağışla diyor. Ölen insana dua ediyor Peygamberimiz. Ona rahmet eyle. Onu azap ve sıkıntılardan koru. Kusurlarını affeyle. Cennetten nasibini ihsan eyle. Cennetine koy. Kabrini genişlet. Onu su ile, kar ile ve buzla yıkanmış gibi tertemiz eyle. Beyaz giysileri kirden temizler gibi onu günahlardan arındır. Beyaz elbise nasıl çok kirlense, yıkansa, tertemiz bembeyaz olsa, işte kirlerden o şekilde arındır onu diyor. Ona kendi evinden daha güzel bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile, hanımından daha hayırlı bir zevce ihsan eyle. Onu cennete koy, kabir ve cehennem azabından muhafaza buyur. Kabir ve cehennem azabından muhafaza buyur diye dua ediyor Efendimiz. Bu güzel duayı işitince keşke ölen ben olaydım diye içimden geçirdim diyor sahabi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenaze yakınlarına taziyede bulunurlardı. Bununla da kalmaz maddi manevi her türlü yardımlarına koşarlardı. Nitekim Cafer Tayyar radıyallahu anh şehit olduğunda Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi ailesine Cafer'in ailesi için yemek yapınız. Çünkü onların başına kendilerini meşgul eden büyük bir iş gelmiştir buyurmuşlardır. Cenaze evine onlar acılı ızdıraplı yemek şeyi uğraşmasınlar, onlara yemek götürün diye 3 gün yemek gönderiyor Efendimiz. Bugün de o adet Anadolu'da devam eder. Cenaze evine yiyecek götürülür. İkram götürülür ki o insanlar gelen giden misafirlerine ikram etsinler. Kendileri yesinler diye. Bugün tersine dönen bir adet var. Onu da düzeltmek lazım. Bu sefer cenaze sahipleri cenazeye gelenlere ikram etmeye, yemek ikram etmeye, bir şeyler ikram etmeye çalışıyorlar. Bu aslında sünnete uygun bir davranış değil. Bunu tersine çevirmek lazım. Daha sonra da bizzat kendileri Hazreti Cafer'in yetimlerine sahip çıkarak onları himaye ve terbiyeleri altına almışlardır. Güzel tıraş ettiriyor. Bundan sonra artık endişe etmeyin. Benim himayem dedi. Onları evlendiriyor. Ta ölünceye kadar takip ediyor onları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cenaze namazı ve defne büyük ecirlerin lütfedilmesi ümmeti Muhammed'in hususiyetlerindendir. Demek ki bizim ümmeti Muhammed'e verilen hususiyetlerden, ecirlerden birisi oluyor. Bu cenaze namazı ve defnine verilen ecirler, sevaplar. İmam Buhari Hazretleri bu arada bir başlık atıyor. Farkına varmadan amellerin boşa gitmesinden korkmak. İmanı zayi etmekten, amelleri boşa gidermekten korkmak. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Müslümana sövmek fısk, onunla savaşmak küfürdür. Müslümanı sövmek, hakaret etmek günahtır, fısktır. Onunla savaşmak haksız yere küfürdür. Küfre girince de insan amelleri boşa gider. Allahu alem Peygamber Efendimizin maksadı Müslümana sövmenin ve hakaret etmenin fısku fücur ehlinin, Müslümanla savaşmanın da küfür ehlinin şanından olduğunu beyan etmektir. Yani Müslümanla savaşan büyük günaha girer. Küfür ehlinin yaptığı bir işi yapar demek olabilir. Çünkü Müslümanla savaşan bir insan ne kadar büyük günah işlese de küfre girmiş sayılmaz. Zira ehli küfür şanından olan ahlak ve fiiller insanı hemen asi mertebesinden daha aşağı düşürüp İmanını yok etmez. Asi olur, isyankar olur ama daha aşağı düşüp imandan mahrum olmaz. Fakat kuvvetli iman kalesinde gedik açıp Allah korusun sahibini helak edici küfür ve nifak vadisine sürüklemesinden korkulur. Küfre yol açar. Bu sebeple ümmet Muhammed'in büyüklerinden çok kimseler imanlarına nifak karışmış olmaktan ve farkına varmadan amellerinin heba olmasından son derece korkmuşlardır. Yani büyük günahlar acaba imanımıza bir zarar verir mi? Amellerimiz boşa gider mi diye korkmuşlar. İbrahim et-Teymi rahmetullahi aleyh şöyle buyurur. Sözümü ne zaman amelimle karşılaştırdıysam hep yalancı çıkmaktan korkmuşumdur. Konuşurken bir şeyler söylüyorum ama onları yapabiliyor muyum? Karşılaştırdığımda diyor yalancı çıkmaktan korkarım. Söylediklerimi yapamamış olmaktan korkarım. İbn-i Ebi Müleyke rahmetullahi aleyh şöyle diyor. Tabi'in alimleri bunlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabından 30 zata yetiştim. Hepsi de kendileri hakkında nifaktan korkuyorlardı. Sahabiler münafık olmaktan korkuyorlardı. Onların hiçbirisi Cibril ve Mikail'in imanı gibi sağlam bir imana sahip olduğunu iddia etmiyordu. Çok sağlam imanım var benim diye böyle bir iddia sahibi değillerdi. Korkuyorlardı. Aman Allah'ım. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme inneke entel vehhab diye dua ediyorlardı. Hasan Basri Hazretleri şöyle buyuruyor. Allah'tan müminden başkası korkmaz. Münafıktan başkası emin olmaz. Münafık Allah'tan emin olur. Mümin Allah'tan korkar. Titrer, aman imanla ölür müyüm acaba? Cenab-ı Hakk'ın rızasını kaybeder miyim? Gazabını celbeder miyim diye. Müslüman dünyada korku halinde olur ama cennette emniyette olur. Ahirette ölümden sonra emniyet halinde olur. Kafir münafık ise dünyada emin olur. Onlar da ölümden sonra korku içerisinde ebediyen kalırlar. Allah korusun. Hasılı tevbe etmek sizin günahlarda ısrar etmekten korkulur. Günahlara ısrar etmekten korkmak gerekir. Cenab-ı Hak tevbede acele eden kullarından övgüyle bahsederek şöyle buyurur. Onlar pek çirkin bir günah işledikleri veya kendilerine zulmettikleri vakit Allah'ı hatırlayıp günahlarını affetmesi için hemen ona yalvarırlar. Günah işlemek insanın kendisine zulmetmesi demektir. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar işledikleri günahta bile bile ısrar etmezler. Müslümanın vasfı budur. Günahta ısrar etmez. Âl-i İmran 135. Mümin günah işlediğini fark ettiğinde hemen ondan vazgeçerek tevbeye sarılır. Bile bile günaha devam etmez. Yanlışları tekrar edip durmaz. Çünkü onun tekrarı artık imana zarar verir. Mümin farkında olmadan imanını kaybetmekten ve amellerinin boşa gidivermesinden korkmalıdır. Zira insan küfre götürdüğünü bilmeden küfrü mucib bir söz söyler veya bir iş yaparsa el ayazü billah farkına varmadan kafir oluverir. Küfre götürdüğünü bilmeden bir söz söylese, bir iş yapsa yine kafir olur. İman esaslarında bir eksiklik ve yanlışlık olduğunda da aynı şekilde küfre düşer. İmanını kaybedince de amelleri boşa gider. Bu sebeple sahih bir iman elde edip onu muhafazaya çok ehemmiyet vermek icap eder. İman, itikatla ilgili bilgilere sahip olmak lazım. Dinimizi güzel öğrenmek lazım. Yanlış bir düşüncelerde, yanlış işlerde olmamak lazım. Bilmeden ameller boşa gidiverir. Allah korusun. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin de amellerinizi boşa çıkarmayın. Muhammed suresi 33. ayet-i kerime. Ey iman edenler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun, şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Ey iman edenler, siz seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir. Hucurat 1-2. Ey iman edenler, sakın sizler de Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş için malını dağıtan kimse gibi başa kakarak ve gönül yıkarak sadakalarınızı boşa çıkarmayın. Başa kakmak, gönül kırmak. O kimsenin hali üzerinde biraz toprak bulunan düz kaya benzer ki sağanak bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak, yalçın bir kaya halinde bırakıvermiştir. Yani biraz hayır yapmış, iyilik yapmış, sadaka vermiş. Onu da başa kakarak, eziyet vererek yok ediyor. Yani kayanın üzerindeki bir avuç toprak gibi yağmur yağdığında o toprak akıp gidiyor. Böyleleri kazandıklarından bir şey elde edemezler. Allahu Zülcelal kafirleri doğru yola çıkarmaz. Bakara 264. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir rahibin manastırına uğramıştı. Bir manastıra, bir kilisesi çekilmiş, ibadete vermiş kendisini bir rahip, Hristiyan. Ey rahip, ey rahip diye aşağıdan sesleniyor Hazreti Ömer. Rahip başını uzatıp baktı. Camdan bakıyor rahip yukarıdan. Hazreti Ömer radıyallahu anh ağlamaya başladı. Hem rahibe bakıyor hem de ağlıyordu. Çevresindekiler, ey müminlerin emiri, bu rahip sebebiyle sizi ağlatan nedir dediler. Hazreti Ömer radıyallahu anh şu cevabı verdi. Allah Teala'nın kitabı kerimindeki şu ayet-i kerimeyi hatırladım. Çalışmış fakat boşuna yorulmuştur. Kızışmış bir ateşe atılır. Bu ayeti hatırladım, işte benim bu ağlatıyor diyor. Bu da Hazreti Ömer'deki merhameti gösteriyor. Adam çekilmiş, ibadet ediyorum diyor, çalışıyorum diyor kendine göre. Yoruluyor, didiniyor ama yanlış yolda gidiyor. Gerçek imana sahip olamamış. Onun için diyor, boşuna yoruluyor diyor, bu ihtiyara ağlıyorum diyor. Bu ayetlerde anlatılan kimseler vaktiyle dünyada çalışmışlar, iş yapmışlar, ibadet etmişler. Fakat doğru yapıyoruz zannederek kafir olup batıl yolda çalışmış bulunduklarından bütün amelleri boşa çıkmış, gayretleri yok yere gitmiş. Boşuna zahmet ve sıkıntı çekmişler. Ahirette ise son derece yorucu ve meşakkatli bir azaba düçar olacaklardır. Bu ayetler şu ayeti hülas ediyor. De ki size amelleri en ziyade hüsrana uğrayanları haber vereyim mi? Haber verelim mi? Onlar iyi ve güzel işler yaptıklarını zannettikleri halde dünya hayatında gayretleri zayi olan kimselerdir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve kıyamette onun huzuruna çıkmayı inkar eden, bu sebeple amelleri boşa giden kimselerdir. Kıyamet günü onlara hiç kıymet vermeyiz. Amellerini tartmak için bir mizan bile koymayız. İşte bu ayetler diyor aynı şeyi ifade ediyor. Amelleri boşa çıkaran bir hususta ihlasın olmamasıdır. İhlaslı yani sırf Allah için sevabını sadece Allah'tan bekleyerek yapılmayan ameller boşa gider, onlara sevap verilmez. Ubade bin Samit radıyallahu anh şöyle anlatır. Bir gün Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesine haber vermek üzere hane-i saadetlerinden çıkmışlardı. Tam o esnada Müslümanların iki kişi kavga etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben size Kadir gecesinin ne zaman olduğunu haber vermek için çıkmıştım. Filan ile filan kavga edince o bilgi kaldırıldı. Yani bana unutturuldu. İhtimal ki bu durum hakkınızda daha hayırlıdır. Artık Kadir gecesinin 20'den sonraki 7. 9. veya 5. gecelerde arayınız buyurdular. Bu hadiseden öğrendiğimize göre günahlar dinde lazım olan bazı mühim bilgilerin örtülmesine, bizden gizli kalmasına ve insanların başına muhtelif sıkıntı ve meşakkatlerin gelmesine sebep olur. Çünkü bu iki sahabi Efendimizin huzurunda seslerini yükselttikleri için, bir günah işledikleri için bir hayırdan mahrum kalmış oluyoruz. Demek ki diğer günahlar da Müslümanları bazı şeylerden mahrum bırakıyor. Bu iki kişi ibadet ve zikir mahalli olan mescitte kavga ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuru âlilerinde seslerini yükselttiler. Halbuki Cenab-ı Hak biraz önceki ayet-i kerimede okuduk. Ey iman edenler seslerinizi yükseltmeyin diyor peygamberine. Yoksa amelleriniz boşa gidiverir buyuruyor. Bu sebeple Kadir Gecesi'nin bilgisi kaldırıldı. Demek ki münakaşa, tartışma ve kavga o kadar kötü bir şey ki hele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuru ailelerinde hürmetsizlik yapmak, ses yükseltmek öyle büyük bir günah ki iki kişi bu hataya düştüğü halde umum olarak bütün müminler cezalandırıldı. Burada şunu da söyleyebiliriz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gösterilen bir hürmetsizlik sebebiyle Cenab-ı Hak bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin bilgisini kaldırmış, insanlara bu kıymetli bilgiden mahrum bırakmıştır. Kıyamete kadar gelecek müminler bu geceyi ihya edebilmek için yorucu bir arayış içine girmek mecburiyetine kalacaklardır. Bu durumda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı yapılan hürmetsizliğin ne büyük bir günah olduğunu ve Nebi-i Ekrem Efendimiz'in Allah katındaki makamını göstermektedir. Ama insanlar Kadir Gecesi'ni arıyoruz diye belki biraz daha çok ibadet etmiş olurlar. Demek ki amellerin boşa gitmesiyle ilgili bölümde bunu zikrediyor İmam Buhari Hazretleri. Günahlar bir kısım böyle amelleri boşa giderebiliyor. Müminleri bir kısım hayırlardan mahrum edebiliyor. Kıymetli dinleyenler, bugün de programımızın nihayetine geldik. İnşallah yeni bir programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.